Ayrım 27. Uygarlık Tarihi, sayfa 262. Sıra sizde 3. 13. yüzyıl Avrupa'sında kraliyet ile feodal güçler arasındaki mücadelelerde sadece İngiltere'deki siyasi kurumların parlamenter monarşik sisteme doğru bir gelişim sürecine girdiklerini söyleyebiliriz. Fransa'daki ruhban aristokrasi üyeleriyle kent soylulardan oluşan Etat-General Meclisi de parlamenter bir yapıya işaret etse de meclis üyelerinin devletin çıkarlarını değil kendi kişisel haklarını ve ayrıcalıklarını artırmaya öncelik vermeleri bu meclisin birleşik yapılı ve sadece aristokratlardan oluşan İngiliz parlamentosunun tersine etkili bir yönetim aracı olamayacağını gösterdi. Fransız parlamentosunun şanssızlığı, İngilizlerinki gibi tek bir ayrıcalıklı gruptan oluşmaması ve heterojen yapısı nedeniyle her bir farklı grubun devlet yararına değil, sadece kendi yararlarına kararlar çıkmasına çalışmaları ve üyelerin çıkar birliğinin olmamasıydı. Çünkü Alman imparatorları, öncülleri olarak gördükleri eski Roma imparatorlarının egemenlik sahalarına ulaşmak uğruna, yani İtalya egemenliği için güçlerinin asıl kaynağı olan temel topraklarını, yani Almanya'yı feda ettiler. Diğer yandan, imparatorların kendileri ve halefleri için imparatorluk unvanını garantilemek adına muhalif Alman prenslerine fieflerinin tam mülkiyetini vererek onları vasallık statüsünden özgür kılmaları, bu güçleri kendi kendilerinin imparatoru yaptı ve imparatorluğun otoritesini iyice zayıflattı. Sıra sizde 4. Bu olay Haçlı Seferleridir. Çünkü bu seferler sonucunda Batı Avrupa insanı Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra 476 ve 7. yüzyıldan itibaren Akdeniz'de etkin olan Arap fetihleri nedeniyle adım adım uzaklaştığı Doğu dünyasını yeniden tanıma olanağı bulmuştur. Bu tanışıklık ona Batı'da bulunmayan ya da az bulunan ticari değeri olan Doğu'ya has maddelerin üretildiği ya da bulunduğu bölgeleri belirleme olanağını vermiş ve aslında Avrupa'da yaşadıkları ekonomik sıkıntıların bu uzak ülkelere sürüklediği insanlar alternatif bir yaşam idame ettirme aracını kullanma yolunu seçmişlerdir. Bu araç ticarettir. Batı Avrupa'da aristokrat sınıfın bizzat şehirlerde yaşamayı ve çalışmayı kabul edenlere ayrıcalıklar bağışlayarak yarattıkları emekçi topluluklar sayesinde kentlerin yükselişe geçmesi de ticari faaliyetlerin ivme kazanmasını tetikleyen bir etkendi. Yüksek aristokratların ve psikoposların talep ettikleri lüks tüketim maddeleri imal edebilecek kalifiye emekçilerin bir araya toplandığı bu yeni kent cemaatlerinin talep ettikleri ham maddeyi arz eden sağlayan da bu yeni tacir gruplarının ticari faaliyetleri olmuştur. Kentler, mal ve hizmet üreten yeni zanaatkar ve tacir grupları açısından karlı merkezler haline gelmiştir. Soylu adamlar, lüks tüketim maddelerini ve uzak ülkelerden getirilen lüks mallara giderek artan talepleri yüzünden kalifiye iş gücüne olan gereksinimi karşılamak için malikanelerdeki serflerini bu tür işlerle meşgul olmaya bizzat teşvik etmişlerdir. Onların bu yeni becerileri serflere daha önce olmadıkları ölçüde büyük bir önem ve güç sahibi olmalarını sağlamıştır. Kısaca kırsalda yaşayan serf sınıfının şehirlerde yeniden ortaya çıkacak olan mal üreten zanaatkar sınıfın yanında bu malları başka pazarlara taşıyan ya da yabancı pazarlardan mal ve ham madde taşıyarak hizmet üreten ilk girişimci tacirleri de kazandırmıştır. Serf soyundan gelen ve kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bu kaba saba yaratılışlı ancak hırslı ve gözü kara adamlar tehlikelerle dolu uzun mesafe ticaretinden büyük karlar elde etmişlerdir. Silahlı kervanlar ve konvoylarla birlikte seyahat eden bu tacirler mal ve ürünleri kaynağından olabildiğince ucuza alarak batı pazarlarında en yüksek fiyatlara satarak büyük servetler elde etmişlerdir. Bu nedenle bu tacir gruplarının bugün bildiğimiz Batı Avrupa kentlerini yaratarak Orta Çağ uygarlığına en büyük hizmetleri yaptıkları belirtilmelidir. Yararlanılan kaynaklar. Blok M, 1983, Feodal Toplum, Savaş Yayınları, Ankara. Dubi G, 1990, Orta Çağ İnsanları ve Kültürü, çeviri M. A. Kılıçbay, İstanbul. Kagan, D. S. Osment et al. 1991. The Western Heritage. Volume 1. New York. Sayfa 203-342. Hollister, W.C. 1994. Medieval Europe, A Short History. 7. baskı, New York. Le Golf, J. 1994. Orta Çağ'da Entelektüeller. Çeviri M.A. Kılıçbay, İstanbul. Le Golf, J. 1999. Orta Çağ Batı Uygarlığı. Çeviri H. Güven, U. Güven. 1. baskı, İzmir. Tanilli, S. 1995. Yüzyılların Gerçeği ve Mirası. İnsanlık Tarihine Giriş, Orta Çağ. Cilt 2, 4. baskı, İstanbul. Sayfa 7-54. Yeni Çağ'da Avrupa, 15-17. yüzyıl. Amaçlarımız. Bu üniteyi çalıştığımızda, Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da yaşayan ekonomik ve sosyal değişimler ve bu değişimlere yol açan temel nedenler nelerdir? Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da yaşanan düşünsel değişim ve yeni düşünsel yapıyı şekillendiren gelişmeler nelerdir? Hümanizm nedir ve hümanizm akımının özellikleri nelerdir? Rönesans ve reform nedir? Bu döneme damgasını vuran düşünürler kimlerdir? Sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay. Günümüz Batı uygarlığının temelinde Yeni Çağ Avrupa'sında yaşanan ekonomik, sosyal, siyasal ve düşünsel alanlardaki dönüşüm yatmaktadır. 15. yüzyılda okyanusları aşan Avrupalıların dünyaya bakış açıları değişmiş, bir yandan yayılmacı bir politika ile ekonomik güç kazanırken, bir yandan da insanın evrendeki yerini sorgulayarak düşünsel dönüşümü gerçekleştirmişlerdir. Aydınlanma dönemi için gerekli altyapı bu dönemde hazırlanmıştır. Bu da insanın kendine duyduğu güvenle gerçekleştirilmiştir. İnsanın birey olarak bir değer ifade etmediği orta çağ toplum yapısından insanın insan olarak önemli olduğu düşüncesine geçiş büyük bir değişimi başlatacaktır. İnsanın tek başına bir değer taşıdığı düşüncesidir ki insanın önündeki engelleri kırmasını ve gelişimini sağlayacaktır. Anahtar kavramlar: burjuvazi, kapitalizm, Rönesans, reform, hümanizm. İçindekiler: Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da yaşanan ekonomik ve sosyal değişim, Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da yaşanan düşünsel değişim, siyasal değişim, mutlak monarşiyi savunan düşünürler, hümanizm, Rönesans, reform. Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da yaşanan ekonomik ve sosyal değişim. Yeni Çağ'da Batı Avrupa'da yaşanan ekonomik ve sosyal değişimleri ve bu değişimlere yol açan temel nedenleri öğreneceksiniz. Değişime direniş. Amaç düzenin devamlılığı. Orta Çağ'da üretim malikanelerde o malikanenin ihtiyacı kadar yapılıyordu. Dolayısıyla Orta Çağ'da kendi içine kapalı ve tüketime yönelik bir üretim vardı. Feodal toplum yapısı içinde ayrıcalıklı sınıfları oluşturan aristokratlar ve ruhbanlar feodal üretim biçiminin devamından yanaydılar. Ayrıcalıklı ve avantajlı konumlarını sürdürmeleri buna bağlıydı. Ancak sistem içinde zamanla sayıları artan ve beslenemeyecek duruma gelen tarımsal kökenli bir kitle oluşmaya başladı. Uzun yıllardır durumlarında bir iyileşme gözlenemeyen serfler genel bir hoşnutsuzluk içindeydiler. Hiçbir maddi varlığı olmayan toplumun bu alt tabakası zaman içinde düzeni tehdit eden unsurlar olarak görüldü. Amaç düzenin devamlılığını sağlamak olduğundan bu kitlenin Avrupa dışına çıkarılmasına karar verildi ve Haçlı Seferleri örgütlendi. 1095. Bu seferler düzen için tehlikeli görülen işsiz, güçsüz, hiçbir maddi varlığı olmayan bu kitlenin tamamen Avrupa dışına atılmasını sağlamak için 200 yıl sürdü. Görünüşte dinsel nedenlerle başlatılan Haçlı seferlerinin altında yatan gerçek budur. Düzenin devamı için yok edilmeleri gereken bu insanlar yüksek dinsel ideallerle ve öbür dünya cennetiyle müjdelenerek Müslümanlar üzerine gönderildi. Ayrıca bu seferler sırasında elde edilebilecekleri kazanımlar, ruhban sınıfının amacına hizmet edecek ve saygınlığının artmasını sağlayacaktı. Nitekim öyle de oldu. Kudüs alındı, Urfa'da, Antakya'da, Suriye'de Haçlı kontlukları kuruldu. Bütün bunlar papalığın yükselişini sağladı. Ancak hesaba katılmayan bir şeyler vardı. Böylece uzun vadede düzeni değiştirecek gelişmelerin temeli yine Haçlı seferleriyle atılmış oldu. Üretimin değişimi. Karayolunu güvenli görmeyen Haçlıların daha sonra seferlerini deniz yoluyla yapmayı tercih etmeleri aynı zamanda ticaretin gelişmesini de sağladı. Önce Haçlıları, arkadan hacıları taşıyan şövalyeler gemicilik ve ticaretle uğraşır hale geldiler. Akdeniz'e kıyısı olan ticaretin tohumunu attılar. Sonuç olarak Haçlı seferleri deniz aşırı kıtalar arası ticareti başlatmış oldu. Yeni çağda Batı Avrupa'da nasıl bir değişim yaşandı? Ekonomik alanda yaşanan değişimde Haçlı seferlerinin nasıl bir rolü oldu? Burjuvazinin yükselişi. Ticaret sayesinde zenginleşen, kentlerde oturan, bu yüzden kendisine kent soylu anlamına gelen burjuvazi denilen tüccar sınıfı 15. yüzyıldan itibaren yükselişe geçti. Ticaretle uğraşarak zenginleşen burjuvazi ekonomik yapıda ağırlığını hissettirdi. Aristokratların zenginliği toprağa dayalıydı ve toprakların bir sınırı vardı. Oysa burjuvazinin zenginliği ticaretten kaynaklanıyordu ve ticaretin, üstelik deniz aşırı ticaretin sınırı yoktu. Dolayısıyla ticaretten elde edilen servet, aristokratların topraklardan elde ettikleri servetlerini kısa sürede geçecekti. Nitekim öyle de oldu. Değişim kaçınılmazdı. Burjuvazi. Yeni çağ Batı Avrupa'sının sınıfsal yapısı içinde yükselen sınıfı oluşturan, zenginliği ticarete dayalı olan, ekonomik yapıda üstünlüğü ele geçiren ve sonrasında siyasal yapıda hak arayışları içine giren, döneme damgasını vuran bir sınıf. Yeni çağda yükselen sınıf hangisidir? Değişen aristokrasi. Orta çağın kan soyluluğuna dayalı ayrıcalıklı sınıfı aristokratlar bu değişime ayak uydurma çabası içine girdiler. Bir kısmı topraklarını girişimcilere kiralamaya başladılar, bir kısmı da topraklarındaki serfleri, özgürlüklerini de bağışlayarak topraklarından çıkarıp topraklarını çayır haline dönüştürerek koyun sürüleri beslemeye başladılar. Bu iş için birkaç çoban yeterli olduğundan sayıları gittikçe artan serfleri de beslemek zorunda kalmayacaklardı. Böylece elde ettikleri yünü satıp kendi ihtiyaçlarını karşılama yoluna gittiler. Yün, dokuma sanayi için önemli bir ham maddeydi. Doğulu sultanlar yünlü kumaşlara büyük ilgi gösteriyorlardı. Bir malın alım ve satım yerleri arasındaki fiyat farkı bu işle uğraşanların yani tüccarların daha da zenginleşmesini sağladı. Dokumacılığın yükselişi. Dokuma sanayi ilk sırada gelişen sanayi kollarından biri oldu. Bu dönemde pek çok imalathane örgütlendi. İmalathaneler sanayileşmeye gidişte ilk adımı oluşturdular. Bu imalathaneler uzak pazarlara yönelik üretim yapıyorlardı. Özellikle dokumacılık büyük gelişme gösterdi. Dokuma kumaşları olan talep arttı. İmalathanelerde seri üretim başladı. Kısa sürede ucuz ve standart mal üretilmeye ve bunların ticareti yapılmaya başlandı. İşçi sınıfının ortaya çıkışı. Bu durum karşısında kendi dükkanında kendi üretim araçlarıyla üretim yapan zanaatçılar, imalathanelerle rekabet edemediler ve kısa sürede iflas ettiler. Sonuç olarak dükkanını kapatmak zorunda kalan zanaatçılar, imalathanelerde emeklerini satarak çalışmak zorunda kaldılar. Böylece imalathanelerde parça işi yapmaya başlayan zanaatçılar emeklerinin karşılığında ücret almaya başladılar. Bunun sonucunda zanaatçılar işçileşti. İşçi sınıfını besleyen diğer bir kesim de serflerdi. Feodal beyler serfleri topraklarından çıkarıp değişen yapıya ayak uydurma çabası içine girdikleri zaman işsiz güçsüz kalan ve hiçbir maddi varlığı olmayan serfler de imalathanelere gidip çalışmaya başladılar. Böylece serfler de işçileşti. İmalathanelerin iş gücüne ihtiyacı vardı. İmalathaneleri örgütleyen sermaye sahibi girişimci sınıf, serf ve zanaatçıları imalathanelere çekmeyi başardı. Böylece serfler ve zanaatçılar işçileşerek ister istemez sistemin bir parçası oldular. İşçi sınıfı. Yeni çağ Avrupa'sında ekonomik ve sosyal yapıda meydana gelen değişimle birlikte ortaya çıkan ve imalathanelerde iş bölümü esasına göre çalışan, ücret karşılığı emeklerini satarak geçinen yeni sınıfa verilen isim. Bu sınıfı oluşturanlar serfler ve zanaatçılardı. Yeni çağda yeni bir sınıf oluştu mu? Yeni çağda ekonomik yapı ile sosyal sınıflar arasında nasıl bir ilişki vardır? Maden sanayi. Bu dönemde gelişme gösteren bir diğer sanayi kolu maden sanayidir. Madenlerin işletilmesi sermayenin daha da artmasını sağladı. Maden sanayinin gelişmesiyle ateşli silahlar kullanılmaya başlandı. Ve feodal beylerin son sığınakları olan kaleleri top ve tüfeklerle yerle bir edildi. Böylece feodal toplum yapısı büyük bir değişime uğradı. Kapitalizm. Feodal ekonomik sistem çözülmüştü. Ticaretle zenginleşen burjuvazi sınıfının yükselişe geçmesi, imalathanelerin örgütlenmesi ve işçilerin ortaya çıkması ile yeni bir ekonomik sisteme, kapitalizme geçiş süreci başladı. Kapitalizm feodal sistemin içinden çıkmıştı ama onun zıttı bir üretim biçimine dayanıyordu. Kendi kendine yeterli, kapalı ekonomik yapı yerini dışa açık, ticarete ve sermaye birikimine dayalı bir sisteme bıraktı. Ana malın yani sermayenin esas olduğu bu sistem, üretici kitlenin üretim araçlarından ayrılığı esasına dayanıyordu. Şimdi değişen bu sistemin sürekliliğini sağlamak gerekiyordu. Bunun için daha çok ham madde ve iş gücüne ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç siyasal birliğini tamamlayan devletleri yeni arayışlara itti. Böylece coğrafi keşifler başladı. Keşfedilen yerlerden getirilen ham madde, iş gücü ve değerli madenler ile sistemin devamlılığı sağlandı. Büyük sömürge imparatorlukları kuruldu. Her bir devlet diğerinden daha zengin ve güçlü olma peşindeydi. Bu da devletler arasındaki rekabeti arttırıyordu. Öte yandan hiçbir devletin daha güçlü konuma geçmemesi için de yeni çağda dış politikada denge siyaseti izlendi. Kapitalizm, yeni çağda Batı Avrupa'da ortaya çıkan, üretici güçlerin üretim araçlarından ayrılığı esasına dayanan, sermaye sahibi girişimci bir sınıf ile işçi sınıfının ekonomik ilişkisine dayalı sisteme verilen isim. Yeni coğrafyaların keşfine neden gerek duyuldu? Avrupa'nın dünyaya açılımı. Bilimsel ve teknik alanda meydana gelen gelişmelerin gemilere uygulanmasıyla okyanus koşullarına uygun gemiler üretildi. Aynı zamanda ateşli silahların bu gemilerde kullanılması Avrupalılara okyanuslar ötesinde yayılma imkanı verdi. Büyük coğrafya buluşlarıyla beraber sömürgecilik faaliyetleri de başlamış oldu. Sömürgelerden gelen ham madde ve iş gücü sermaye sahibi girişimci sınıf tarafından zenginliklerini artırmak için kullanıldı. Giderek zenginleşen sermayeye yani kapitale sahip bulunan bu sınıfa kapitalist sınıf. Yeni oluşan bu düzene de kapitalizm denildi. Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetleri. Kapitalist sınıf, yeni çağda Batı Avrupa'da ortaya çıkan ekonomik sistemin değişmesini sağlayan sermaye sahibi girişimci sınıf. Coğrafi keşiflerden önce Avrupalının bildiği dünya, Avrupa kıtasından başka Asya'nın bir bölümü ve Afrika'nın kuzeyi ile sınırlıydı. Avrupa'yı sömürgeci faaliyetlere iten başlıca sebep, değişen ekonomik yapıyı devam ettirebilmek ve aralarındaki rekabettir. Yeni çağda dış politikada genel olarak denge politikası izlenmeye çalışılsa da, siyasal birliğini tamamlayan her devlet diğerinden daha güçlü olma yarışı içindeydi. Siyasal birliğini en erken sağlayan Portekiz, coğrafi keşiflere ve sömürgecilik faaliyetlerine ilk başlayan Avrupa ülkesi oldu. Ticari ilişkilerde Akdeniz havzasının dışında kalmış olması da Portekiz'i yeni arayışlara itmiş olmalıdır. Nitekim Portekiz, Afrika kıyılarına yönelik seferleri sonucunda 1442 yılında ilk Afrikalı köleleri Avrupa'ya getirecek, hatta Papa'dan bu işin tekelini alacaktır. Köle ticareti çok karlı bir iş olarak görülecektir. Portekiz, köle ticaretinin yanı sıra Avrupa'ya altını da getirecektir. 1497'de Vasco da Gama, Afrika kıtasını güneyden geçerek Hindistan'a ulaştı. Böylece Batı Avrupa ile Hindistan arasında ilk kez doğrudan ilişki sağlanmış oldu. Portekiz amacına ulaşmıştı. Sonuç olarak Portekiz, Afrika kıtası ve Hint okyanusunun kıyı ülkeleri üzerinde hakimiyetini kurdu ve ticaret kolonileri oluşturdu. Siyasal birliğini sağlayan İspanya da Portekiz'in ardından sömürgeci yarışa girecektir. İspanya hizmetinde yola çıkan Christoph Kolomb, 1446-1506, yeni kıta bulacaktır, 1492. Gerçi kendisi Asya kıtasına gittiğini düşünecektir ama Asya ile Avrupa arasında yeni bir kıtanın olabileceği ihtimali de düşünülmeye başlanacaktır. Nitekim Floransalı denizci Amerigo Vespucci, 1454-1512, burasının yeni bir dünya olduğunu kanıtlamaya çalışır ve Kolomb'un bulmuş olduğu bu yeni kıtada Amerigo Vespucci'nin ismiyle Amerika olarak anılacaktır. Bundan sonra bu yeni kıtayı tanımaya ve sömürmeye yönelik seferler devam edecektir. Bunlar arasında Meksika'daki Aztek uygarlığına son veren 1521 Fernández Cortés 1485-1547 ile Peru'daki İnka uygarlığına son veren 1532 Francisco Pizarro'nun 1541 seferleri hiç unutulmayacaktır. Öte yandan Magellan 1480-1521 ise sürekli batıya gidildiğinde Asya kıtasına ulaşılacağını düşünüyordu. Nitekim Magellan'ın İspanya hizmetinde başlattığı 20 Eylül 1519 ve Sebastián del Cano'nun tamamladığı 6 Eylül 1521 gezinin önemi dünya çevresinde gerçekleştirilmiş ilk gezi olmasından kaynaklanmaktadır. Dünya çevresinde gerçekleştirilen bu ilk gezinin bedeli ağır oldu. 1519'da 5 gemi ve 265 kişilik bir mürettebatla yola çıkılmış, 1521'de tek bir gemi ve sadece 18 kişi ile geri dönülebilmişti. Magellan'da yerlilerle yapılan bir çatışmada hayatını kaybetmişti. Ödenen bu ağır bedele karşın gezinin yankıları büyük oldu. Avrupa ile Asya arasında yeni bir kıtanın varlığı ve en önemlisi de dünyanın yuvarlak olduğu kesinlik kazanmış oldu. Bundan sonraki seferler bu yeni kıtayı tanımaya yönelik olacak ve sömürgecilik faaliyetleri başlayacaktır. 16. yüzyıl başlarında Amerika kıtasını fethe başlayan İspanyollar, 50 yıl içinde Meksika, Orta Amerika ve Brezilya hariç Güney Amerika'ya yayılacaklardır. İspanya'nın ardından İngiltere, Hollanda ve Fransa da sömürgeci yarış içinde yerini alacaktır. Coğrafi keşiflerle birlikte 1540'lardan itibaren sömürgelerden köle emeği ile ucuza elde edilen değerli madenler Avrupa'ya taşınmaya başladı. Özellikle Aztek ve İnka uygarlıklarına ait hazineler ile Meksika ile Peru'dan getirilen çok miktarda altın ve gümüş, değerli madenlerin fiyatının düşmesine ve malların fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Bu fiyat artışı öyle boyutlara ulaştı ki bazı yerlerde fiyatlar 4 kat arttı. Fiyatlarda meydana gelen bu yükselişe fiyat devrimi denildi. Fiyat devrimiyle birlikte küçük üretici iflas ederken burjuvazi giderek güçlendi. Buna karşılık ücretlerde bir değişiklik olmadı. Bu da sosyal yapıda sınıflar arasında uçurumların oluşmasına ve kapitalist sınıfının oluşumunun hızlanmasına yol açtı. Fiyat devrimi. Coğrafi keşifler sonucu keşfedilen yerlerden oldukça düşük bir maliyetle elde edilen değerli madenlerin Avrupa'ya taşınması ile birlikte bu madenlerin ve dolayısıyla paranın değerinde ani bir düşüş yaşandı. Bu durum alım gücünü azaltırken temel ihtiyaç maddelerinin fiyatının artmasına yol açtı. 16. yüzyıllarda fiyatlarda yaşanan bu ani artış fiyat devrimi olarak adlandırılmıştır. Avrupalıların keşfedilen coğrafyalara yayılması neyi başlattı? Avrupa'nın yeni çağı. İşte bütün bu değişimler Avrupa'da ekonomik ve sosyal yapıyı tamamen değiştirerek yeni bir çağı başlatmıştır. Çağları bıçakla keser gibi birbirinden ayırmak mümkün değildir. Çağlar grift haldedir. Bir çağın sonunu getiren gelişmeler diğer bir çağın başlamasına neden olur. Sözüne ettiğimiz dönemde artık öylesine önemli değişimler yaşanmıştır ki bütün bunlar orta çağın karakteristik özelliklerine taban tabana zıt gelişmelerdir. Bu nedenle bu yeni döneme yeni çağ adı verilmiştir. Kronolojik düzenleme amacıyla yeni çağın başlangıcı için bir tarih vermek gerekirse, genellikle kabul gören iki tarih karşımıza çıkar. 1453 İstanbul'un Türkler tarafından fethi ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun yıkılması ve 1492 Amerika kıtasının keşfi ve İspanya'daki Müslüman Devlet Granada'nın tarihe karışması. Hangi tarihi yeni çağın başlangıcı olarak kabul ederseniz edin, esas olan artık 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeni bir dönemin başladığı gerçeğidir. Şunu da eklemekte yarar var ki bu kapitalist gelişmeler Batı Avrupa'da yaşanmaktadır. Doğu Avrupa kendi tarihsel gelişimini sürdürmektedir. Nitekim Rusya, Balkanlar, Çin, Hindistan, Güneydoğu Asya adaları ve Japonya için 15. yüzyıl yeni bir çağın başlangıcı sayılmaz. Avrupa'nın yeni çağı tabiri bu yüzden kullanılmıştır. Avrupa'nın yeni çağı neden 15. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenir? Yeni çağda Batı Avrupa'da yaşanan düşünsel değişim. Yeni çağda Batı Avrupa'da yaşanan düşünsel değişimi ve yeni düşünsel yapıyı şekillendiren gelişmeleri öğreneceksiniz. Tarih boyunca toplumların düşünsel yapılarında meydana gelen değişim, ekonomik ve toplumsal yapılarında yaşanan değişimle doğrudan ilişkili olmuştur. Dolayısıyla her düşünsel devrimin temelinde ekonomik ve toplumsal değişim yatmaktadır. Yeni çağ Batı Avrupa'sında yaşanan ekonomik ve toplumsal değişim, üst yapının değişimini de sağlayacak ve yeni bir düşünsel yapı şekillenecektir. Yeni çağ, feodalizmden aydınlanma dönemine bir geçiş sürecidir. Dolayısıyla feodal yapı çözülüp yeni bir yapılanmaya doğru gidilirken bir takım çatışmalar yaşanacak ve orta çağın bazı uzantıları yeni çağda da görülecektir. Ancak artık öyle değişimler olacaktır ki bu dönem tamamen orta çağın ekonomik ve toplum yapısından farklılaşacaktır. Geçiş dönemlerine özgü gelgitler, toplumsal sınıflar arasında çatışmalar, mücadeleler, din ve mezhep savaşları bu dönemde çok yoğun yaşanacaktır. Bu çatışmalar sırasında toplumsal sınıflar bazı haklar elde edecekler ve çatışmalardan sonra Batı Avrupa toplumu 18. yüzyılda aydınlanma dönemini yaşayacaktır. Yeni çağ aydınlanma döneminin hazırlık evresini oluşturur. Yeni çağ bir geçiş dönemi olduğundan bu dönemdeki fikir akımları da eksiksiz değildir. İdealize edilenle gerçekler arasında çelişkiler yaşanacak ve bu durumda ütopik kuramlar ileri sürülecektir.
27. ayrımın sonu, sayfa 272.